بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. Kardeşler malumunuz yani bu son dönemlerde genel anlamda yani bütün dünya küfrü neredeyse Müslümanlara karşı gün be gün şiddetlenmeye başladılar. Gün be gün saldırganlığı çoğalmaya başladı. Özellikle mücahitlere karşı, Müslümanlara karşı acizliklerini yani görmeye başladılar. Bu sefer her çeşit hileye müracaat etmeye başladılar. Her çeşit grupları kendi saflarına geçirip onları Müslümanlara karşı, mücahitlere karşı savaştırmaya başladılar. Bu tabi sadece Suriye toprağında değil, başta yani Şam toprağında, Irak toprağında, Afganistan, Yemen, Somali ve dünyanın birçok yerinde bu siyasetle İslam'ın nurunu böyle söndürmeye çalışıyorlar. Müslümanları yok etmeye çalışıyorlar. Fakat Allah'ın izniyle istedikleri kadar toplansınlar, istedikleri kadar saldırsınlar. Bütün imkanlarına rağmen biiznillah Allah'ın nurunu söndüremeyecekler. Ve her zaman bir taife olacaktır ki لَا تَزَالُ تَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِي Benim ümmetimden bir taife لَا تَزَالُ yani sürekli olacak. تُقَاتِلُ عَلَى الْحَقِّ diyor. Hak üzere çarpışacak diyor. Savaşacak hak üzere. Hakkın yanında olacak. İslam'ın yanında, şeriatın yanında, hakkın yanında. Yani zulümle beraber olmayacak, batılla beraber olmayacak, küfürle beraber olmayacak. Bunlar her zaman hak için davranacaklar, Allah için hareket edecekler. İslam dairesinde, İslam ahkamına göre davranacaklar. يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَدُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَتِيَ اَمْرُ اللّٰهِ Allah'ın emri gelene kadar, kıyamet kopana kadar onlara muhalefet edenler diyor, onlara destekçi olmayanlar diyor, onlara zarar vermeyecektir diyor. Onlara muhalefet edenler ve onlara destekçi olmayanlar. Ve bunlar kıyamete kadar savaşacaklar diyor. حَتَّى يَتِيَ اَمْرُ اللّٰهِ Yani Allah'ın emri gelene kadar, kıyamet kopana kadar bunlar savaşacaklar. Ve Muaz bin Cebel diyor ki, onlar Şam'dadır diyor. Bazı tabi rivayetlere binaen, yani bazı hadisler de var, zayıflık noktası var fakat birbirlerini destekliyorlar. Ve bu taifenin Şam taifesi, Şam'da olacağını haber veren rivayetler var. Tabi Şam dendiği zaman biliyorsunuz yani sadece şu anki bu bölge değil, genel anlamda yani Suriye, Lübnan, Filistin, Ürdün ve Sina çölü yani Mısır'ın da bir kısmı, bütün bunlar Şam toprağı dahiline giriyor. Hatta Türkiye'den de bazı parçalar mesela Toros Dağları'nın işte Toros Dağları'ndan tutun ileriye işte Fırat Nehri ve Fırat Nehri'nin ilerleyip de Irak'a doğru gidip Şattul Arab'a kadar döküldüğü o mıntıkalar hepsi ne oluyor? Şam toprakları içerisine giriyor yani. Özellikle bu topraklarda hakkın yanında olan, hak için mücadele eden, savaşan, cihad eden gruplar yani grup olacaktır, taife olacaktır. Rabbim bizleri bu taifeden eylesin. Tabi özellikle son dönemlerde mücahitlerin yardımcıları azaldı. Gün be gün imtihan tabi ağırlaşıyor. Belki yani imkanlar gün be gün kısıtlanıyor. Gün be gün düşmanlar çoğalıyor. Fakat kesinlikle bu bizim yani moralimizi bozmaya, ümitsiz olmaya, cihadımızı terk etmeye kesinlikle sebebiyet vermemelidir. Asıl böyle günlerde, zor günlerde sadık olan Müslümanlar, sadık olan mücahitler kendilerini ne yaparlar? Gösterirler. Sahabe-i kiramın üzerine de düşünün dünya küfrü ne yaptı? Toplandı. O zaman yani takriben yani var olan güçler o Hicaz topraklarında. Mekkeli müşrikler zaten kendileri çok kalabalıktı, imkanları çok fazlaydı. Onlar yetmiyormuş gibi bir sürü müşrik kabileleri ne yaptılar? Yanlarına aldılar ve Medine'ye doğru ne yaptılar? Saldırıya geçtiler. 10 bin kişilik bir orduyla geldiler Medine'ye. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile yanındaki sahabeler onlara karşı savaşacak bir durumları, bir güçleri yoktu. O yüzden hendekler kazıdılar. Bir de bunlar yetmiyormuş gibi gelip tabi Medine'yi muhasara altına aldılar. Bu ne demektir? Artık erzak kesildi. Yardım kesildi. Dışarıdan bir yardım şu bu gelemeyecek artık. Erzak kesilmesi demektir. Muhasara altında olmak çok zor bir şeydir. Bu bir de yetmedi, bir de arkadaki Yahudiler, onlar da kalabalıktı, onlar da güçlüydüler. Yahudiler de anlaşmayı bozdular, Müslümanlarla olan anlaşmalarını bozdular. Her an arkadan saldırma tehlikeleri var. Kafirlerle beraber olma hatta anlaşmaları duyuldu. Aleyhisselatü vesselam sahabe gönderdi, haberler getirsinler. Gelip dediler ki evet, anlaşmayı bozmuşlar ve kafirlerle beraber, müşriklerle beraber olmuşlar. Her an arkadan saldırabilirler. Bu da ikinci büyük ağır bir imtihan. Üçüncü imtihan, münafıklar var Müslümanların arasında. Sayısı da az değil yani. Bugün günümüzde nasıl münafıklar çok fazlaysa, özellikle gerçi her toprakta var. Zamanında Taliban'ı yani yıkan münafıklardı. Taliban'ın en çok belki şehit eden, esaretlerine sebebiyet veren, Guantanamo'lara mesela götürmelerine sebebiyet veren hep münafıklar oldular. O yüzden Allah-u Teala münafıkları bahsederken humul aduvu fehderhum diyor. Düşman onlardır diyor. Sanki yani başka düşman yokmuş gibi onlardan sakın diyor. Fehderhum, onlardan sakın. Çünkü zararı çok daha fazla oluyor. Kafir, asli kafirden zararı çok daha fazla oluyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde de düşünün, peygamber var, mucize görülüyor, vahiy geliyor. Onun yanında bu kadar güzel sahabeler var. Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi cennetle müjdelenmiş. Radiyallahu anhum cemiyen. O güzel sahabeler olmasına rağmen nifak hareketi az da değildi yani. Ve sayıları da bir hayli de fazlaydı. Düşünün, Hendek Savaşı'na giderken ordunun üçte biri geriye kaldı. Az bir sayı mıdır? Yani 1000 kişi savaşa çıkıyor. Üçte biri ne demekti? Yani neredeyse 300'den daha fazla, 350'ye yakın münafık şey yaptılar. Dediler ki biz bu savaşa katılmayacağız. Ordunun üçte biri geri ayrıldı. Basit bir rakam mıdır? Çoktu yani, münafıklar da çoktu Aleyhisselatü Vesselam döneminde. Özellikle de Müslümanların güçlendiği dönemlerde münafıkların sayısı çok olur. Müslümanların zayıf olduğu dönemlerde kafirlerin sayısı çok olur, münafıklar neredeyse yok gibi. Müslümanlar güçlendiler mi, o kafir olanlar bu sefer münafıklaşıyor. Aslında yine kafirdir. Ne yapıyor? Münafıklaşıyor. Münafıkların sayısı da az değildi. Onlar da ihanet etme tehlikeleri vardı Medine'de. Ve düşünün, o zor dönemlerde Aleyhisselatü Vesselam sahabeyi ne yapıyordu? Müjdeliyordu ve özellikle bir kaya çıkmıştı. O kayayı parçalarken Aleyhisselatü Vesselam işte balyozu o kayaya vururken, kılıcım çıkarken o kayadan diyordu ki işte ben Faris'in saraylarının fethedildiğini görüyorum. İşte Rum İmparatorluğu'nun çöktüğünü ve mülkünün Müslümanların eline geçtiğini görüyorum derken münafıklar arkadan dalga geçiyorlardı. Ya bu adam haşa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için diyorlar, bu adam neler saçmalıyor. Bizden birisi gidip iş yemiyor korkudan. Bu adam diyor ki işte Faris çökecek imparatorluk, Rum imparatorluğu çökecek, ganimetleri Müslümanların eline geçecek. Düşünün, bu kadar sıkıştıkları zamanlarda Aleyhisselatü Vesselam onlara müjde veriyordu. Ve gerçekleşti mi böyle bir şey, gerçekleşmedi mi? Gerçekleşti çok kısa bir müddette. Yani gerçekten çok kısa, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten çok yaşamadı ondan sonra. Hemen birkaç senecik sonra vefat etti. Hazreti Ebubekir geldi radıyallahu anhu. 2,5 sene mi ne, takriben hilafette durdu. Sonra Hazreti Ömer geldi radıyallahu anhu ve onun döneminde Rum İmparatorluğu da çöktü. Fars İmparatorluğu da çöktü. İki büyük imparatorluk çöktüler ve Müslümanların toprakları o kadar genişledi ki artık düşünün, o dönemde bulut gelip de işte yağmur yağmadığı zaman, yağacaksan yağ, yağmayacaksan istediğin yerde yağ, zaten senin haracın buraya gelecek deniyordu, düşün. Valiler böyle diyorlardı artık bulutlara. Hava kapalı, yağmur yağmıyor. Yani yağacaksan yağ diyor, yağmayacaksın zaten mecbur sen yağacaksın bir yerlerde. Ve senin haracın zaten buraya gelecek. Ya o kadar artık geniş toprakları var ki Müslümanların. Ve ganimetler dağıtılırken düşünün, baltalarla kesiliyor artık. Zamanında taş bağlarken karınlarına, Hendek Savaşı'nda o zaman düşünün, artık baltalarla yani o subhanallah altın kesiliyor ve dağıtılıyor. Böyle bir döneme geldiler. Dolayısıyla bu her zaman olmayacaktır. Biz yeter ki sabredelim, yeter ki biz sadıklarla beraber olalım, yeter ki biz o taifeden olalım. Allah-u Teala kullarını zayi edecek değildir kesinlikle. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا. Kesinlikle Allah-u Teala kafirlere, Müslümanların üzerinde yol vermeyecektir. Bu iki türlü tefsir ediliyor. Bir, sakın sakın onlara fırsat verme, sana hakim olsun. Allah böyle bir yol vermez, vermemeli yani, veremez, vermez Allah-u Teala. Şey anlamında, caiz değildir yani. Yani bir insan şirk koşması caiz midir? Kesinlikle caiz değildir değil mi Müslümanın? Ve her bir insan için caiz değildir. Allah haram kılmıştır. En büyük haramlardandır. Hani nasıl yasaklanmışsa bu da böyledir. Sakın sakın ola ki kafirlere senin üzerinde fırsat verme. Cihadı terk ederek, ihtilafa düşerek, ne bileyim yani sebeplerine yani sarılmadan bırakırsan kafirler hakim olacak. Sen fırsat veriyorsun kafirlerin sana musallat olmasına. Burada Allah'ın katında sen mesulsün, harama düştün. İkinci tefsiri de Allah-u Teala fırsat vermeyecektir. Ama kime? Müminlere. Alel müminin. Burada İbn-i Kayyim Rahimullah diyor ki mümin dedi diyor. Ve kişi diyor ne kadar imanında sağlam olursa o kadar kafirin hakimiyeti yok oluyor. Ne kadar imanından uzaklaşırsa, zayıflarsa imanı o kadar kafirin hakimiyeti ne yapıyor? Çoğalıyor. Demek ki biz ne kadar imanlı olursak bir tefsire göre bunlar Allah'ın izniyle bizim üzerimizde hakim olamayacaklar. Bizim için son netice en fazla nedir? Onlar hakim olsalar bile bazı bölgelere bizim için ya şehadettir biz öleceğiz ya da biz Allah'ın izniyle hakim olacağız. İki güzellikten birisidir. Ya zafer ya şehadet. Üçüncüsü yok, zillet yok. Gerçek mümine. İkincisinde de Allah yani böyle bir şeyi izin vermiyor, caiz kılmıyor sakın sakın. Böyle bir şeye düşmeyin, cihadı bırakıp da kafirlerin hakim olmalarına sebebiyet vermeyin. Bu birinci nokta. İkincisi de sakın sakın cihadı bırakıp da zillet vatanlarına gitmeyin. Kişi bazıları mesela fitne oluyor bu olaylar. Diyor ki ya işte şu var, bu var, bu var, bu var, ben cihadı bırakıyorum. Gidiyorum diyor. Peki nereye gidiyorsun? Sen daha güzel cihadın olduğu bir yere mi gidiyorsun? Vatan İslami vatanına mı dönüyorsun? Yoksa küfür diyarına mı gidiyorsun? Zilletin olduğu yere mi dönüyorsun? Neticede bırakıp gidenler nereye gidiyor kardeşler? Zilletin olduğu, küfrün hakim olduğu, fitnenin çok olduğu yere gidiyor. Hatta giderken taviz vererekten başlıyor. Böyle sakalıyla misal veriyorum, Afgan kıyafetiyle, sarıyla, silahıyla gidebilir mi? İzzetiyle gidebilir mi? Her cevap gidemez. Hemen başlıyor işte sakal kesilmeler, pantolon giymeler, kafirler gibi aynen kıyafetler, silah bırakılıyor, her şey bırakılıyor. Bu şekilde geri dönülüyor ve küfrün hakim olduğu yerlere gidiliyor. Peki orası buradan çok mu daha hayırlı, çok mu daha güzel? Orada dinini daha mı güzel yaşayacaksın? El cevap böyle bir şey yok yani. Orada dinini yaşamak istesen, gerçek Müslüman olmak istesen ya cezaevinde olacaksın ya da sürekli yani sıkıntılar yaşayacaksın. Zaten çok fazla sana fırsat verilmeyecek yani. Böyle bir gerçek var yani. Yani bu Tayyip Erdoğan öyle bir siyaseti oldu ki subhanallah bu son dönemde aynen George Bush gibi ya benimle beraber olacaksınız ya da terörle beraber olacaksınız. Ezerim diyor yani. Ya Tayyip Erdoğan'ı alkışlayacaksın, bu küfür sistemini beğeneceksin. Evet İslam geliyor işte biz de beğeniyoruz sayın başkanımız şeklinde. Ya Allah korusun imanını, dinini terk edeceksin. Onun belirlemiş olduğu demokrat, Müslüman tipi bir İslam hayatı yaşama şekline gireceksin ki senden razı olsun ve de sana dokunmasın. Sana imkanlar sunulsun. Ya da sen gerçek akideni yaşayacaksan, gerçek tevhidini yaşayıp tağutlardan beraat edeceksen, bunu ızhar edeceksen sana yaşama hakkı yok. Sürekli sıkıştırılacaksın. Hapse atılacaksın, engelleneceksin. Açtığın yani mescidindir, derneğindir, bilmem neyindir işte kapatılacak, engellenecek. Böyle bir şeyle karşılaşacaksın. Bu bir. İkincisi oranın fitnesi çok büyüktür yani. Şu anda yaz geldi düşünün yani tasavvur edemiyorum. Resmen çıplak geziyor oradaki kadınlar. Ve bugün Müslümanlar orada tebliğ mi yapabiliyor? Kendi dinlerini koruyabiliyorlar mı? Kimse kendini koruyamıyor yani kimse hikaye anlatmasın. Yani gözlerimiz orada harama çok kayıyor belli yani. Fitnenin böyle bir ortamda yani insan dinine sahip olması gerçekten kor ateşi elinde tutması gibidir yani. Ayağa kayanlar, dinini terk edenler, namazını bile terk edenler az değil yani. Ben çok rastladım, çok gördüm yani. Allah korusun yani kişi hani şeytana uyup da kendini fitneye atmamalıdır. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ diyor. Elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Sahabe-i kiram nasıl anlıyordu o ayeti? Cihadı bırakıp da sakın sakın dünyaya, dünyevileşmeye dönüp de kendinizi tehlikeye atmayın şeklinde anlıyorlardı. Ama günümüzde birçoğu nasıl anlıyor? Sen Şam'a nereye gidiyorsun? Kendini tehlikeye mi atıyorsun? Fitne var, gruplaşma var, şu var, bu var, bu var, bu var. Peki fitnenin olduğu yerde cihat mı terk ediliyormuş? Hangi zamanda fitne yokmuş? Yani İslam tarihi boyunca bir asır gösterilsin ki orada fitne yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemi mi? Sonraki Hulefa-i Raşidin dönemi mi? Sonraki Emevi, Abbasi, Memelik, Osmanlı dönemi mi? Hangi dönemde fitne olmamıştır? Hiçbir zaman fitne eksik olmadı ki. Resulullah aleyhissalatü vesselam döneminde de münafıklar vardı. O zaman da Dırar Mescidi yapıldı. Müslümanlara karşı ayrı bir mescid, münafıkların hareketi. Hazreti Ömer döneminde zaten ne yaptılar? Onu şehit ettiler. Ta ki Müslümanlar arasında işte tefrikayı bölmek, şeye koymak için. Hazreti Osman döneminde dünyevileşme meseleleri çıktı ve orada fitneler patlak verdi. Ebu Zer Gifari az mı tartışıyordu sahabeyle, tabiinle? Olaylar oldu. En son Hazreti Osman bir Rebze'ye gönderdi. Dedi ki sen Müslümanlar arasında yaşaman iyi değil. Yani sen anlaşamıyorsun, olaylar oluyor, sıkıntılar çok. Sen oraya git sakin bir yerde. Oraya git orada yaşa. Çünkü çok şikayet ediyorlar. Sürekli halifeye şikayet. Ya bu adam her şeyimize karışıyor. Haklı yönü var. Allah ondan razı olsun. İçtihadi hata yaptığı yön var. Haklı yönü ne? Müslümanlar dünyevileşmeye başlamış. Mal mülk peşine düşmüşler. Ebu Zer Gifari diyor ki yapmayın etmeyin diyor. Sahabe yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dönemindeki yaşadığımız o hayata dönüş yapın diyor. Bakın o zaman karnımıza taş bağlıyorduk. Zühd hayatı yaşıyorduk. Dünyaya meyletmiyorduk ama şu anda siz evlerinizi geliştiriyorsunuz. Saray gibi evler yapmaya başlamışsınız. Dünyaya açılmışsınız. Allah'tan korkun. Elinizdekini infak edin. Zühd hayatı yaşayın. Şeklinde çok itiraz ediyordu. Rahatsız ediyordu bazı Müslümanları. Olaylar, kargaşalar patlak veriyordu. İkinci nokta, içtihadi hani hata yaptığı nokta, herkes diyordu. Yani zengin, fakir, herkes zühd hayatı yaşasın. Tabi bu yani böyle bir zorlama yok İslam'da. İsteyen zühd hayatı yaşar. Ama Allah-u Teala birine imkan vermişse zenginlik mübah yani çerçevesinde israfa harama girmediği müddetçe de rahat bir hayat da sürebilir. Güzel elbise giyinebilir, güzel yiyebilir, güzel bir arabaya binebilir, güzel bir evde oturabilir. Önemli olan farzlarını terk etmesin, işte zekatını ödesin. Yani İslam'ına engel olmasın. Mubah çerçeve içerisinde olabilir. Adam böyle hayat yaşar. Zühdü seçmez. Herkes illa böyle bir hayat yaşayacak diye bir şart yok. Herkes mesela azimeti alma şartı yok. Bazıları Bilal-i Habeş gibi ahad ahad diyecek. Değil mi? Azimeti seçecek. Bazıları da Ammar radıyallahu anhu gibi ruhsata yani şey yapabilecek yani kullanabilecek. Demek istediğim yani Hazreti Osman döneminde bu sadece bir parçasıydı. Ondan sonra Hazreti Osman hakkında neler neler çıkardılar. İşte Emevileri ailesini getirip hakim kıldı. Sultanlar, valiler zalim. Beytülmal işte iyi kullanılmıyor. Cihat şeyi hareketi zayıf. İşte şu sorunlar var, bu sorunlar var, bu var bilmem ne yani. Hiç ardı kesilmeyen fitneler ve düşünün bu fitneler büyüdü, büyüdü, büyüdü. En son halifenin bile öldürülmesine sebebiyet verdi. Ve orada Müslümanlar parçalandılar. Sonra Ali radıyallahu anh'u dönemi geldi ki orada sahabe üç parçaya bölündüler. Ali radıyallahu anh'un taraftarları, Talha, Zübeyr, Ayşe radıyallahu anh'un taraftarları ve biz bu fitnelere karışmayacağız diyen taraftarlar. Sonra bunlar arasındaki düşen savaşlar. Sonra Muaviye radıyallahu anhu dönemi başladı. Onunla bu sefer Hazreti Ali dönemindeki başlayan savaşlar. Sonra bu fitne daha bitmeden bu sefer hariciler çıktılar. Haricilerle olan savaşlar, Hazreti Ali'nin savaşları. Az mı kanlar döküldü? Nehravan'da haricilerin kökünü kazıyor düşünün Hazreti Ali radıyallahu anhu. Zaten fitneler çok, Rumlar, kafirler cesaretlendi, bir yerlerden saldırmaya çalışıyorlar. Fetihler durmuş, bir de harici fitnesi başladı. Onlar bir sürü Müslümanın kanını döktüler. Bunlarla savaşlar derken Nehravan bölgesinde de takriben köklerini kazıdı Hazreti Ali radıyallahu anhu. Sadece 6 kişi kaldı. Bu 6 kişi kaçtılar. Bu Halic ülkeleri taraflarına gittiler. Horasan tarafına. Orada işte hariciliği bir daha yaymaya başladılar. Derken olaylar yine durmadı. Hazreti Ali'yi şehit ettiler o hariciler. Sonra Ehl-i Beyt dönemi, Hazreti Hasan dönemi geldi yine. Muaviye olan ihtilafı. Daha sonra o tenezzül etti yani hilafetten. Sonra Hazreti Hüseyin geldi. Onun dönemindeki olaylar, kan dökülmeleri böyle devam etti gitti yani. Alimler işkence gördüler. Hemen hemen müştehit ulemamızın hepsi neredeyse işkence gördüler. İmam Malik'i ne yaptılar? Astılar kolunu, şey yaptılar, felç ettiler. Düşünün. İmam Ebu Hanife rahimullah, illa kadı olacaksın, genel kadı. O zaman istemiyordu. Zalim devletin yani meşruluk kazanacak diye yanaşmıyordu böyle bir şeye. Sürekli kırpaçlandı yani hapishanede. Hatta bir rivayete göre hapishanede şehit oldu. Bir rivayete göre dışarıda daha sonra vefat etti ama az çekmedi yani, az kırpaçlanmadı. İmam Şafii eziyetler gördü. İmam Ahmed zaten çok işkence, eziyetler gördü. Özellikle Kur'an mahluk mu değil mi meselesinde iki defa en azından hapse alındı. Sonuncu alınmasında 28 ay bil fiil kaldı. 28 ay ve hemen hemen her gün kırbaçlanıyormuş. Bayılana kadar ona dayak atıyorlarmış. Allah ona rahmet etsin. Yani neler neler yaşamışlar. Düşünün, onların döneminde Mutezile, batıl fırkalar hakim olmuş hilafete. Ve o dönemlerde mücahitler cihatlarını yine bırakmıyorlardı. Yani böyle dört dörtlük Hilafe-i Raşidin zaten dönemi olmadı yani. Hazreti Ali'den sonra takriben Hilafe-i Raşidin dönemi bitti. Hazreti Hasan'ı da sayıyorlar. Yani 30 sene Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi Raşid halifelik benden sonra 30 sene devam edecektir diyor. Ondan sonra neye dönüştü? Saltanata dönüştü. Emeviler, Abbasiler, Osmanlılar ve Osmanlıların son dönemi yani hilafetin kaldırılmasına kadar zaten yani gerçek bir hilafet olmadı. Bir Ömer bin Abdülaziz dönemi anlatılıyor. Hani Raşid halifelik gibi. Onu da 5. halife diye addediyorlar. Onun haricinde dört dörtlük bir hilafet sistemi olmadı. Bu ne anlama geliyor? Demek ki yani tam o istenen hilafet sistemi yok. Devlet yönetimi istendiği gibi dört dörtlük yok. Ama buna rağmen o zamanın Müslümanları cihada terk ettiler mi? Terk etmediler. Dört dörtlük kalmadı, olmadı yani. Dolayısıyla bazıları yani istiyor ki burada dört dörtlük her şeyi tam olsun. Sahabe dönemi yani Raşid halifelik dönemi gibi olsun. Başımızdaki emirler Ömer radıyallahu anhu gibi olsunlar. Ebu Bekir radıyallahu anhu gibi olsunlar. Böyle bir durum kalmadı yani. Ve inşallah gelecektir de yani elhamdülillah yine başımızdakiler İmam Ahmed'e hani işkence yapan insanlar gibi değiller. Yani bir haccac gibi 110 bin Müslümandan, 110 binden fazla Müslüman katleden insanlar değil. Evet, emirlerimizde hatalar var, kusurlar var. Tıpkı bizlerde olduğu gibi. Bizlerde az mı hata var, az mı kusurlar var, az mı sıkıntılar var? Yeri geliyor bazen belki bir bulaşık değil mi? Yani bir fitneye sebebiyet veriyor. Ne bileyim bir uyku, bir battaniye, bir ne bileyim bir yemek. Yeri geliyor bazen bakıyorsun birilerinin kavga etmesine bile sebebiyet verebiliyor yani. Müslümanlarda da tabii böyle şeyler olacak. Yani mücahitleri dört dörtlük. Hani bazıları diyor ki ben şey tasavvur ediyordum. Cihada gittiğim zaman mücahitleri dört dörtlük bekliyordum. Kardeşim, sahabeler bile dört dörtlük değildi. Cihada bile giderken aralarında içki müptelası olan insanlar bile vardı. Ebu Mihcen-i Sakafi Kadisiye Savaşı'nda savaştı. Çok kahramanca da savaştı. Çok mükemmel savaştı. Yüzünü kapatmıştı. Normalde içki içmişti, yakalanmıştı. Sa'd bin Ebi Vakkas demişti ki sonra cezasını verelim. Yani şu anda savaş ortamı, işte Darül Küfür'deyiz, fitne olmasın. Hani küfür diyarında, Darül Küfür'de yani şer'i ahkam uygulanır mı, uygulanmasın mı meselesi var, ihtilaflı bir mesele. Orada mesela işte 80 sopa vurulmasını uygun görmedi. Yani fitne olabilir şu anda. Daha sonraya tecil edelim bakalım durumuna diye. Hapse atmıştı çünkü içki içiyordu. Defalarca yakalanıyor, getiriliyor. Orada da düşünün, içki içmiş ve yakalanmış, getirilmiş. Cezasını vermemiş, hapse atmış. Hapse dedim, evin içinde bir odaya yani kilitlemişler. Sonra orada Kadisiye Savaşı'na girerken Farslara karşı Ebu Mihcen yerinde duramıyor. Allah rızası için beni bırakın diyor. Gideyim savaşayım diyor. Sağlam kalırsam, şehit olmazsam geri döneceğim diyor. Kimse dinlemiyor. Sonra Sa'd bin Ebi Vakkas'ın hanımını görüyor. Oradan geçerken Allah için yalvarıyor ona. Allah için diyor. Beni bırak diyor, gideyim savaşayım. Vallahi diyor geri döneceğim diyor. Bırak bir savaşayım döneyim, beni mahrum etme bu cihattan diyor. Dayanamıyor, kadındır. En son tamam diyor, onu çıkartıyor. Bir de diyor bana at ver diyor. Sad'ın diyor atını ver, bende at yok diyor. Bir de tutuyor Sad bin Ebi Vakkas'ın komutanın atını veriyor. Bir de düşünün subhanallah nasıl bir ihlas var. Yüzünü örtüyor. Savaşa giriyor, muazzam bir şekilde çarpışıyor. Sad bin Ebi Vakkas kimdir bu diyor, yüzü örtülü olan. Bir de diyor subhanallah benim atım diyor, bu nasıl çaldı mı, kim vermiş yani, nasıl oluyor? Benim atım onun altında acayip kahramanca savaşıyor. Şaşırıyor onun haline. Savaş bittikten sonra geri dönüyor. Aha işte at diyor, aha ben geldim diyor. Yine onu hapse tıkıyor. Sonra Sad bin Ebi Vakkas eve geliyor, diyor ki hayırdır ne oldu diyor, benim atımı kim aldı, kimdir? Ona hanımı anlatıyor, valla diyor kızacaksın biliyorum diyor, böyle böyle bir hadise yaşandı. Düşün yani Ebu Mihcen el-Thakafi içki içen bir insan yani. Yani böyle insanlar da olmuş yani. Dolayısıyla kardeşler yani mücahitler arasında da tabii hatalar olacak, günahlar olacak. Bazıları karalıyorlar mücahitler bu noktadan. Ya da adam diyor ki ben durmam diyor, şu var bu var diye. Kardeşim buraya gelenler zaten bağışlanmak için gelmişler. Allah'ın rahmetine ulaşmak, cennete kavuşmak için gelmişler. Cihad etmek için. Yani sen şunu diyemezsen, ben ya tam müttaki insanlar hacca gider ya da hacca gitmiyorum. Tavaf edeceğim, herkes müttaki olacak ya da tavaf etmiyorum. Erhamukallah. Böyle bir lüksümüz yok. Ya da mescide giriyoruz, herkes dört dörtlük Müslüman olacak, müttaki olacak, yoksa ben cemaatle namaz kılmıyorum. Bu imam arkasında kılmam. Cemaati terk ederim. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Nasıl mescitte toplu ibadet ediyorsan, günahkarı da var, fasığı da var, belki münafığı da var, belki ajanı da var. Haçta yine böyle bir şey varsa, cihatta da böyle bir şeyler olacak. Ve dolayısıyla sen amelinle, sen ihlasınla, sen takvanla Allah'ın huzuruna gideceksin. Önemli olan sen nesin? Sen Hakk'ın yanında ol. Sen cihadı bırakma. Ve Allah-u Teala'nın Resulüne dediği gibi وَحَرِّدِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ Müminleri diyor savaşa teşvik et. Savaşa yani onları şey yap, harekete geçir. لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ Sen kendi nefsin mükellefsin. Yani hiç kimse savaşa çıkmasa da, cihada çıkmasa da sen mükellefsin. Sen bu ameli yap, hiç kimse olmasa da. Dolayısıyla Allah-u Teala dediği gibi يَا اَيُّوَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَدُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ Ey iman edenler, siz kendi nefislerinize bakın. Sizler hidayet bulduktan sonra sapanlar kesinlikle sizlere zarar vermeyecektir. Dolayısıyla sen kendine bak. Yanındakiler bile sapıtsa, yanındakiler bile cihadı bıraksa, önemli olan sen kulluğunu, ibadetini, yani samimiyetini ne yap? Allah'a göster. Biraz açıldı, konumuza dönelim. Dediğim gibi kardeşler, yani kafirler şu anda gün be gün ne yapıyorlar? Müslümanları muhasara altına almaya çalışıyorlar. Gün be gün daha fazla saldırıya geçmeye çalışıyorlar. Her gün bir oyun, bir plan, bir tuzak peşine düşmüşler. Onu devreye sokmaya çalışıyorlar. Sahabe-i kirama bu gibi tehditler, bu gibi korkutmalar, haberler geldiği zaman اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِينَ Onlara dendiği zaman işte insanlar sizin için güçlü kuvvetler hazırladılar, toplandılar. Sizi öldürmeye geliyorlar, sizi yok etmeye geliyorlar dendiği zaman diyor, bu haberi işittikleri zaman ne dediler? Allah ve Resulü doğru söylemişler. Allah ve Resulünün vaat ettiği haktır ve bu haberi diyor işittikleri zaman imanları ve yakinleri arttı diyor. İman ve yakin arttı. Yani korkuya kapılmadılar, cihadı terk etmediler. Bilakis imanları ve yakinleri ne yapmıştır? Artmıştır. Dolayısıyla belki Allah-u Teala bizleri ne yapmak için, terbiye etmek için, sadıkları ortaya çıkarmak için gün be gün imtihanımızı daha da şiddetlendirecektir. Daha da yani kuvvetlendirecektir. Ta ki sadıklar, ta ki muhlis olan kullar, samimi olan kullar ne yapsınlar? Artık onlar yücelsinler. Onlar kalsınlar, geriye kalan bütün çöpler, geriye kalan bütün işe yaramayan olan şeyler ne yapsın? Dökülsün. İbnül Kayyim Rahimullah çok güzel bir söz söylüyor. Diyor ki eğer ki Allah-u Teala sürekli hak ehline ulvilik verse, zafer verse münafıkların sayısı çoğalırdı. Müslümanlar her zaman zafer kazansalar, değil mi? Her zaman güçlenseler münafıklardan artık adımını atamazdın. Herkes Müslüman maşallah sakallı, herkes mücahit. Niye? Çünkü zafer var, ganimet var, para var, imkan var, güç var, kuvvet var. Onlar da mücahit olurlar. Ama kafirlere Allah-u Teala fırsat verdiği zaman, mücahitler bu sefer kaybettiği zaman burada işte iptila oluyor, imtihan oluyor, münafıklar dökülmeye başlıyor. Ha biz yanlış adrese gelmişiz, kusura bakmayın. Bizim yerimiz işte şuradaymış, Fırat Kalkanı'ndaymış, Türkiye'nin yanında olmak lazım. Yok Suud'un yanında, yok Rusya'nın yanında, yok Amerika'nın yanında. Ya biz nizama hata yapmışız, kusura bakmayın. Nizama geri dönenler oldu, düşünün yani. Allah-u Teala imtihanlarla ne yapıyor? Sıkıntılarla davetçi olanlar diyor İbn-i Kayyim Rahimullah. Davetçi olanlar, dine yani sarılmış olan, Allah'ın dinini tebliğ eden, anlatan kimseleri çıkartıyor. Geri kalanlar da dökülüyorlar. Dolayısıyla Allah-u Teala o sağlam taifeyi, o sağlam fiyeyi oluşturmak için, Mehdi Aleyhisselam'a gerçek askerleri oluşturmak için Allah-u Teala imtihanları çoğaltacaktır. Ulema bunu söylüyor. Yani Şam savaşı daha gerçek savaştan başlamadı. Ve çok daha ciddi savaşlar bekliyor. Düşünün, Melhame-i Kubra gelecek. Melhame-i Kubra demek en büyük savaş. Melhame, lahimeden geliyor. Bir manası lahim, lahim biliyorsunuz et demektir. Yani o kadar çok etler kesilecek ki, etler parçalanacak ki, o yüzden melhame denmiş. Etlerin parçalanması, kesilmesi, etlerin yok olması. İkincisi lehim yaptırıldı. Hani lehim deriz ya Türkçe'de. Kaynama, kaynak yapma. Yani düşmanla, kafirlerle Müslümanlar böyle iç içe girecekler ki böyle şiddetli savaş olacak ki o yüzden ona melhame denecektir. Bir de kubra, büyük melhame. Düşünün, Rumlar 80 sancakla Şam topraklarına gelecekler. 80 sancak. Ve her bir sancağın altında 12 bin kişi olacak diyor Aleyhisselatü Vesselam. 12 bin kişi. Artık Allah'ım, o 12 bin kişi PKK'dan, mürtetlerden, sahavattan, işte demokratlardan, işte kafirlerden bir sürü toplamış yani. Rumlardan, Farslardan, artık değişik değişik milletlerden belki toplamıştır. Her bir sancağın altında 12 bin kişi ne demek? 80 sancak. Bunun toplamı 960 bin kişi oluyor. Ve hemen şurada Dabık'ta, Merc Dabık denen yerde ne yapacaklar? Müslümanlara karşı savaşacaklar. Çok büyük savaşlar olacak. Ve biiznillah bu savaşlarda düşünün Müslümanlar galip gelecek. Ne demek yani, bu kadar güçlü kuvvetleri yenecekler. Sonra Yahudilere karşı büyük savaş olacak, savaşlar olacak hatta. Ebu Katad el-Filistini diyor, hazırlık yapın diyor. Yahudilere karşı çok büyük savaşlar olacak, çok şehitler verilecek diyor. Bir ayetten istinbat ediyor. Ta ki biiznillah son savaşta artık ağaçlar taşlar diyecektir ki Teala ya Müslim وَرَائِي يَهُودِيٌ فَقْتُلْهُ gel arkamda Yahudi var onu öldür diye artık ağaçlar ve taşlar konuşacaklar. اِلَّا شَجَرُ الْغَرْقَدِ diyor. Ancak gırkat ağacı müstesna. Nasıl mübarek Müslümanlar ki bunlar, mücahit ki Allah-u Teala artık ağaçları ve taşları konuşturacak, onlara yardımcı olacaklar yani. Dolayısıyla bu büyük savaşlar olacak yani, bunlar daha onların mukaddimesi. Dolayısıyla böyle dönemde yani kargaşanın, fitnenin olduğu dönemlerde, işte düşmanın gün be gün daha fazla böyle saldırgan olduğu dönemde, desteğin azaldığı, belki para destek, işte adam desteği, şu bu tamamıyla gün be gün azaldığı dönemlerde, burada işte imanımızı, inşallah sabrımızı, sadakatimizi Allah'a göstermemiz gerekiyor. Ve biiznillah Allah-u Teala kullarını kesinlikle zayi edecek değildir. وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ diye bizlere vaat ediyor. Buna yakinen iman etmemiz gerekiyor. Muhakkak, muhakkak, orada iki tane tekit var. Muhakkak ki, muhakkak ki Allah-u Teala diyor, Allah'ın dinine yardım eden kimselere de yardım edecektir. Onları zayi etmeyecektir. Onları kafirlere peşkeş etmeyecektir. Kafirlere onların üzerinde yol vermeyecektir. Biiznillah onlar sadıklar olarak inşallah onlar yani yücelecektir. Dünyada ve ahirette yücelecekler. Nasıl ki İslam tarihinde sabırlarıyla, sadakatlarıyla yücelen kimseler olduysa, bizler de inşallah sabır gösterirsek, sadakatımızı, ihlasımızı Allah'a gösterirsek, bizler de inşallah hem dünyada hem de ahirette yüceleceğiz ve o yücelmiş olan peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber olacağız. Bu kadarla iktifa edelim. Rabbim bizleri hakkıyla cihad eden, hakkıyla Allah'ın dinine sarılan, Allah'ın dini için çalışan mümin müttaki kullarından eylesin. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.